Ansal gelişmenin yolu dizimizi devam ediyoruz. Bugünkü konumu hizmet. Notlar var. Ünlü Hristiyan Clairvaux-Le Bernard 12. yüzyılda demiş ki peygamberlik görevini yapacaksanız asaya değil çapaya ihtiyacınız vardır. Bu bir çapa. Evet. İnsanlar güç ve iktidar peşinde koşuyor. Bizse Rabbimiz gibi hizmetkar olmaya arzu. Bildiğiniz gibi İsa tutuklandı gece 12 öğrencisiyle birlikte fıstık bayramı yemeğini yediler. Kısa zaman sonra İsa idam edilecekti. İsa bunu bildiği için öğrencileri en önemli öğretiş anlatmak istedi. Onlar fısıs şöleni için bir odaya toplandılar. Yemekten önce geleneğe göre ayaklarını yıkamaları gerekiyordu. En küçüğü bu işi yapmak zorunda kaldırdı. Normalde bir hizmetkar bunu yapardı. Ondakilerden kim bunu yapar diye düşündüler. İncil'de birkaç kere en büyük kim diye tartışmalarında bahsettiler. İnsanlar hep böyle davranıyor değil mi? Ne kadar da tavuklara benziyoruz. Tavuk kümesinde kimin en büyük, kimin en küçük olduğu belli olana dek barış sağlanmaz. Dünya doğal bir şeydir ancak Tanrı'nın egemenliğinin düzenin tam tersidir. Şimdi Yuhanna 13'ten okuyalım. Umut bizim için oku.
Fısıh bayramından önceydi. İsa bu dünyadan ayrılıp babaya gideceği saatin geldiğini biliyordu. Dünyada kendisine ait olanları hep sevmişti. Sonuna kadar da sevdi. Akşam yemeği sırasında İblis, Simon İskariot'un oğlu Yahuda'nın yüreğine İsa'yı ihanet etme isteğini koymuştu bile. İsa babanın her şeyi kendisine teslim ettiğini, kendisinin Tanrı'dan çıkıp geldiğini ve Tanrı'ya döneceğini biliyordu. Yemekten kalktı. Üstlüğünü bir yana koydu, bir havlu alıp beline doladı. Sonra bir leğene su doldurup öğrencilerin ayaklarını yıkamaya ve beline doladığı havluyla kurulamaya başladı. İsa, Simon Petrus'a geldi. Simon, "Ya Rab, ayaklarımı sen mi yıkayacaksın?" dedi. İsa ona şu yanıtı verdi. "Ne yaptığımı şimdi anlayamazsın ama sonra anlayacaksın." Petrus, "Benim ayaklarımı asla yıkamayacaksın." dedi. İsa, "Yıkamazsam yanımda yerin olmaz." diye yanıtladı. Simon Petrus, "Ya Rab, o halde yalnız ayaklarımı değil, ellerimi ve başımı da yıka." dedi. İsa ona dedi ki, "Yıkanmış olan tamamen temizdir. Ayaklarının yıkanmasından başka bir şeye ihtiyacı yoktur. Sizler temizsiniz ama hepiniz değil." İsa kendisine kimin ihanet edeceğini biliyordu. Bu nedenle hepiniz temiz değilsiniz demişti. Onların ayaklarını yıkadıktan sonra giyinip yine sofraya oturdu. "Size ne yaptığımı anlıyor musunuz?" dedi. "Siz beni öğretmen ve Rab diye çağırıyorsunuz. Doğru söylüyorsunuz, öyleyim. Ben Rab ve öğretmen olduğum halde ayaklarınızı yıkadım. Öyleyse sizler de birbirinizin ayaklarını yıkamalısınız. Size yaptığımın aynısını yapmanız için bir örnek gösterdim. Size doğrusunu söyleyeyim. Köle efendisinden, elçi de kendisini gönderenden üstün değildir. Bildiğiniz bu şeyleri yaparsanız ne mutlu size."
Amin. Teşekkür ederiz. Amin. İsa öğrencilerin ayaklarını yıkarak, kayarak birbirimize nasıl davranmamız gerektiğini gösterdi. Çamı nasıl boyun eğmenin simgesi ise hizmetin simgesi de havlu. Hizmetin simgesi havlu. Markus bölüm 10'da başka bir olay yazıldı. Ayet 37'den okuyayım. Yakup ile Yuhanna İsa'ya yaklaşıp ona "Sen yüceliğine kavuşunca birimize sağında, ötekimize de solunda oturma ayrılacağını ver" dediler. İsa onlara "Sağımda ya da solumda oturmanıza izin vermek benim elimde değil. bu yerle belirli kişiler için hazırlanmıştı. Bunu işiten 10 öğrenci Yakup'la Yuhanna'ya kızmaya başladılar. İsa onları yanına çağırıp şöyle dedi. Biliyorsunuz ki ulusların önderleri sayılanlar onlara egemen kesiliyor. İleri gelenleri de onlara ağırlıklarını hissettirirler. Sizin aranızda böyle olmayacak. Aranızda büyük olmak isteyen ötekilerin hizmetkar olsun. Aranızda birinci olmak isteyen hepinizin kulu olsun. Çünkü insanoğlu bile hizmet edilmeye değil, hizmet etmeye ve canına birçoklara için fidye olarak vermeye geldi. İsa'nın öğrencileri kiminin büyük olduğunu tartışarak birbirlerine kızmaya başladılar. İsa öğrencileri dünyadaki liderlerin nasıl davrandığını anlattı. Ulusların önderleri sayılanlar onlara egemen kesiliyor. İleri gelenler de onlara ayrılıklarını hissettirirler. Öğrencilerin aralarında ve tabii ki bizim de aramızda böyle davranışlar olmaz. Tersine büyük olmak isteyen kardeşlerin hizmetkar, hatta kul olmaları gerekiyor. Ayet 45, İsa Mesih hakkında şöyle diyor, İnsanoğlu bile hizmet edilmeye değil, hizmet etmeye ve canına birçoklara için fidye olarak vermeye geldi. Gerçekten Rabbi ise çağımıza bizim ve birçok insanlar için canını verdi. İsa bize bir örnek gösterdi ve başkalarına kendimizi kurban edip hizmet vermeliyiz. Yazıldığı gibi İsa dedi ki, köle efendisinden, elçi de kendisinden gönderenden üstün değildi. Efendimiz İsa böyle yaptıysa biz de aynını yapmalıyız. Mesih İsa'ya iman edince bir mucize oldu. Biliyor musunuz? Bir mucize oldu. Tanrı'dan yeni yumuşak bir yüreği aldık. Yeni bir hayata başladık. İsa Mesih sayesinde lütfuyla kurtulduk. Hamdolsun. İsa aracılığıyla Tanrı'nın lütfu ve sevgisi bize geldi. Artık biz de başkalarını sevmeye başladık. Rabbimize ve başkalarına hizmet etmek istiyordu. Çünkü kutsal ruh içimizde yaşıyor. Aslında Elçi Yuhanna şöyle diyor İncil'de. Biz kardeşleri sevdiğimiz için ölümden yaşama geçtiğimizi biliyoruz. Sevgi ve hizmet bir ruhsal belirti. Her ağaç meyvesinden tanınır. Dikenli bitkilerden inciye toplanmaz, değil mi? Gerçek Hristiyanlar başkalarını sevip onlara hizmet ederler. Tabii yeni yüreğe sahip olduğumuz halde iman edince aniden kuzusuz olmuyoruz. Mesih'te aklandık, bu doğru. Ama karakterimiz ve davranışımız da değişmeli. Kutsal ruh bizi değiştiriyor. Aynı zamanda biz kutsal ruhla işbirlik yapıyoruz. Çalışmalıyız, çaba harcamalıyız. Bu bir süreç, bir proses. Vaaz serimizin konusu, yani ruhsal gelişmenin yolu bunu hakkında. Ruhsal gelişmeleri olarak davranışımız değişiyor. İsa'yı yansıtmaya başlıyoruz. İsa gibi davranmak ya da ve İsa'yı sevin demek istiyoruz. Önceden bahsettiğim gibi İsa hizmet hakkında bize bir örnek gösterdi. İsa kendisini alçaltıp öğrencilerin ayaklarını yıkadı. Ayak yıkamak zor bir iş mi? Okumalıyız mı? Ayak yıkamadan önce üniversiteden mezun olmalıyız mı? Birçok kitap okumalıyız mı? Hayır. Günlük, sıradan bir iş, değil mi? Ama zor olabilir. Kendini alçaltmak istemeyenler için çok zor olabilir. İsa birkaç farklı örnekle gösterebilirdi. Mesela İsa mucizeler yaptı. İnsanlara iyileştirdi. Binlerce kişiyi beş ekmek, iki balıkla doyurdu. Kalabalıklara öğretti. Çok mucizeler yaptı. Her şekilde İsa hizmet ediyordu. Ama İsa bu örnekle bize gösterdi. Enteresan değil mi? Neden? Bana göre birkaç neden var. Birinci, bu iş sıradan olduğu halde önemlidir. Fısız yemeği yemeden önce Yahudi kültürüne göre ayaklar yıkanmalıydı. Ayak yıkayan bir kişiye ihtiyaçları vardı. İkinci, her öğrencisi bunu yapabilirdi. Söylediğim gibi çok eğitimli olmaya gerek yok. Sadece bir leğen, biraz su ve bir de bir havlu olması yeterdi. İsa, üçüncü, İsa gibi olmak için öğrenciler alçak gönüllü olmalıydı. Kibar olmalı ve bencilliklerini yenmeliydiler. Biz de aynı şekilde birbirimize hizmet etmeliyiz. Bu şekilde Tanrı'ya da hizmet ediyoruz. Çoğu zaman çok fazla eğitime, çok fazla yeteneğe gerek yok. Ama alçak gönüllülük gerekiyor. Birbirimizi dinleyerek, etrafa bakarak neler yapılması gerektiğini öğrenelim. Gerçekten hizmet için çok fırsatlar var ve hepimiz bunlara yapabiliriz. Şimdi nasıl hizmet etmemiz gerektiğini geldik. İncil'den birkaç ayetle okuyalım, farklı ayetle. 1. Petrus'tan, her şeyden önce birbirinizi candan sevin. Söylenmeksizin birbirinize konuk severlik gösterin. Luka'dan, siz düşmanlarınızı sevin, iyilik yapın. Hiçbir karşılık beklemeden ödünç verin. Alacağınız ödül büyük olacak. Yüceler Yücesi'nin oğulları olacaksınız. Ve Romalılardan, Rabbe kulluk edin. Umudunuzla sevinin. Sıkıntıya dayanın. Kendinizi duaya verin. İhtiyaç içinde olan kutsallara yardım edin. Sevinenlerle sevinin. Ağlayanlarla ağlayın. Böbürlenmeyin. Tersine hor görülenlerle arkadaşlık edin. Ve Galatyalılardan iyilik yapmaktan usanmayalım. Gevşemezsek mevsimde bitiririz. Bunun için fırsatımız varken herkese, özellikle iman ailesinin üyelerine iyilik yapalım. Bu ayetler ve başka bölümlerden birkaç prensip öğrenebiliriz. Bir, Tanrı'yı ve birbirimizi candan sevdiğimiz için hizmet edelim. İkinci, övünmeden, böbürlenmeden ve söylenmeden hizmet edelim. Bu zor bazen. Üç, insanlardan karşılık beklemeden hizmet edelim. 4. Fırsatımız varken herkese, özellikle iman ailesinin üyelerine iyilik yapalım. Bu ayetlerden de hizmet biçimlerinden bazılarını görebiliriz. Örneğin, konukseverlik göstermek, yardım etmek, kendimizi duaya vermek, sevinlerle sevinmek. İlginç bir yardım. Ağlayanlarla ağlamak. Çok önemli. Ödünç vermek ve hoşgörü lenlele arkadaşlık edinmek. Dünyanın çok ters bir düzeni. Kutsal kitaptan başka örnekler var. Mesela hapiste olanlara onlarla birlikte hapsedilmiş gibi anımsamak. Sıkıntı çeken öksüzler ve dullarla ilgilenmek. Tanrı'nın sözünü duymak. Sevgiyle gerçek hakkında uyarmak. Tabii bunlardan ayrı olarak çok farklı ve çok daha fazla şekilde iyilik yapıp hizmet edebiliriz. Bildiğimiz gibi zaman zaman hizmet etmekten usanıyoruz. Gerçekten ben bazen öyle hissediyorum. Ama Galatyalılar 6. Ayetler 9-10 beni çok etkiliyor. Gevşemezsek mevsimde biçeriz. Bundan emin olabiliriz. Meyveler üretilecek. Bu kesin çünkü Rab böyle diyor. Yorulabiliriz ama iyilik yapmaya devam edersek Rabbimiz bizi ödüllendirecek. Hizmet edersek birkaç sonuç ortaya çıkacak. Hizmet ederek kardeşlerimizi güçlendirebiliriz. Çok önemli. Ve kilise kurulacak. Aynı zamanda hizmet ederek Tanrı bizi değiştirecek. Bu önemli. Zaman gittikçe daha sevgi dolu, daha merhametli ve alçakgönüllü olacağız. Hizmet kalırsak başka bir sonuç ortaya çıkar. Eğer küçük işlerde güvenilir olduğumuz gösterirsek, Tanrı da bizi büyük işlerinin başına getirecek. Matta 25-23. Bu prensibi Kral Davut'un hayatında görebiliriz. O zaman Davut gençti, sadece bir delikanlıydı. Ve evde babasının koyunlarına bakıyordu. Davut'un en büyük üç abisi ise İsrail'in Kral Saul'la birlikte savaşa katılmıştı. Ve bir gün babası Davut'a dedi, kardeşlerin için 10 ekmek al, 10 parça peyniri al ve beylik komutanına götür. Ertesi sabah Davut erken kalktı, ekmekle ve peyniri alıp yola çıktı. Bu arada dev korkunç bir Filistli dövüşçü Goliat 40 gün boyunca sabah akşam ortaya çıkıp İsraillerin ordusunun önünde meydan okudu. Herkes ondan korkuyordu. Hiç kimse onunla dövüşmek istemedi. Davut'un ordugaha vardığı sırada Goliat ileri çıkarak daha önce yaptığı gibi meydan okudu. Davut yanındakilere "Bu sınırsız Filistli kim oluyor da yaşayan Tanrı'nın ordusuna meydan okuyor?" diye sordu. Hatırlayın, Davut sadece bir genç, bir çocuk. Davut'un söylediklerini duyanlar, Kral Saul'a ilettiler ve Saul onu çağırdı. Davut, Saul'a kulun gidip Goliath'la dövüşeceğim dedi. Saul ona, sen bu Filistinli dövüşemezsin çünkü daha gençsin. O ise gençliğinden beri bir savaşçıdır dedi. Ancak Davut, kulun babasının sürüsünü güder. Bir aslan ya da ayı gelip sürüden bir kuzu kaçırınca peşinden gidip ona saldırır. Kuzuyu ağzından kurtarırım. Eğer aslan ya da ayı üzerime gelirse boğazından tütün gibi vurur, öldürürüm. Kulun aslan da ayı da öldürmüştü. Bu sünnetsiz Filistli de onlar gibi olacak çünkü yaşayan Tanrı'nın ordusunu meydan okudu. Beni aslanın, ayının peşinden kurtaran Rab, bu Filistli'nin elinden de kurtaracaktı. Çok, çok büyük bir imandı. Saul, öylesi git, Rab seninle birlikte olsun, dedi. David, değenin alıp dereden 5 çakıl taşı aldı ve seçti ve bunları çoban dağ ağacının bu bir şey cebine koyduktan sonra sapanını alıp Filistli doğru ilerledi. Goliath Davut'a, ben köpek miyim ki üzerime değnekle geliyorsun? Bana gelsene, bedeni gökteki kuşlara ve kırdaki hayvanlara yem edeceğim, dedi. O çok büyük, o 2 metreden daha büyük, belki senin gibi. Senin gibi, çok büyük bir adam. David Sam gibi. Ama Davut, sen kılıçla, mızrakla üzerime geliyorsun. Bense, Tanrısı, her şey egemen Rabbin adıyla senin üzerine geliyorum. Bugün Rab seni elime teslim. Böylece bütün dünya İsrail'de Tanrı'nın var olduğunu anlayacak. O sizi elimize teslim edecek. Goliath saldırma amacıyla Davut'a doğru ilerdi. Davut Goliath'a doğru koştu. Elini dağacağına sokup bir taş çıkardı, sapanla fırlattı. Taş Filistli'nin alnına çarpıp saplandı. Filistli yüzü koyun yere düştü. Böylece Davut Filistli Goliath'a sapan ve taşla yendi. Çok güzel. Çok ilginç bir hikaye. Davut, Tanrı'nın halkı Goliath'tan kurtardı. Büyük bir zafer kazandı. O zaman Davut gençti, hatta çocuktu ve bir asker değildi. Aslında çok sıradan bir iş yaparken, yani babasından abilerine ekmekleri ve peynirleri götürürken Rab daha önemli bir görevi ona verdi. Üstelik Davut koyunlara bakarken, başka sıradan bir iş yaparken çok değerli tecrübe kazandı. Davut bir aslanı ya da bir ayı öldüğü gibi kendi çoban sapanıyla Goliath'ı vurup öldürdü. Bazen biz önemli bir görev istiyoruz. Lider olmak istiyoruz ya da başka bir görev. Bu iyi bir amaç çünkü Tanrı'nın egemenliğinde çok fazla yapılacak işleri var. Müjdeyi dünyanın dört bir köşesine duyurmak gerekiyor, değil mi? Çok çok iş var. Ne var ki eğer büyük önemli görevleri istersek ilk olarak küçük sıradan işleri yapmalıyız. Lider olmak istersek ilk olarak birbirimizi sevmeliyiz. Kardeşlerimizi dinlemeliyiz. Çocuklarla ilgilenmeliyiz. Temizlik yapmalıyız. Çay yapmalıyız. Ve onlara ve kardeşlerimize her türlü yardımcı olmalıyız. O zaman öğrencilerin ayaklarını yıkayan Rabbimizin gerçek öğrencileri olarak tanınacağız. Rabbimiz hizmet edilmeye değil, hizmet etmeye ve canını birçoklar için fidye olarak vermeye geldi. İsa bizi o sevdi, kadar sevdi ki çarmıhta hayatını verdi bizim için. Bu yüzden onu seviyoruz. Bu yüzden ona hizmet etmek istiyoruz. Mesih bizi havlu hizmetine çağırıyor. Şöyle dua edelim her gün. Rabbi İsa bugün beni hizmet edebileceğim bir kişiyle karşılaştı. Şimdi bence dua edelim. Bence slide 8 tekrar ekran koyabilirsin Andy. Bence biz bu şeyler oku sözleri düşünelim ve Tanrı bize konuşsun diye dua edelim. Çünkü çok şey duyduk ve bence onlar çok önemli. Bence birkaç dakika şimdi tek başına bunu dua edelim.